Kitabın adı Baştan Çıkaran Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 6. Ayrım. 4. Bölüm. Yüzü yok. Eve kaşlarını çatarak laboratuvar baş teknisyeni Dicky Berensky'ye baktı. Sırnaşık bir gülümsemesi, ona dingin lakabını kazandıran genel tavrı ve her kadının rüyası olduğuna inanmasını sağlayan kişilik bozukluğuna sahip olabilirdi. Ama lifler, sıvılar ve foliküllerle dolu küçük dünyasında gerçek bir dahiydi. Beni saha çalışmasının ortasından adamın yüzü olmadığını söylemek için mi çağırdın? Bilmek isteyeceğini düşündüm. Dicky kendini çalışma istasyonundan iterek sandalyesini başka bir monitöre doğru sürdü. Parmakları klavyenin üzerinde örümcek gibi dans etmeye başladı. Şuradakini görüyor musun? Eve ekrandaki boyalı görüntüye baktı. Saç teli. Bravo! Ama ne çeşit bir saç olduğunu sorarsan en doğru cevabı verecek kişi karşında. Bu saç teli sapığının kafasından, kurbanının kafasından ya da bedenlerinin diğer bir bölgesinden gelmedi. Peruktan kopan bir tel bu. Pahalı, gerçek insan saçından yapılmış bir peruk. İzini sürebilir misin? Üzerinde çalışıyorum. Sandalyesini başka bir monitöre doğru iteledi. Bunun ne olduğunu söyleyebilir misin? Ekranda renkli şekiller, daireler ve formüller vardı. Eve derin bir nefes aldı. Tahmin oyunlarından nefret ederdi. Ama muhatabı Dicky olduğunda üzerine düşenin ne olduğunu biliyordu. Hayır Dicky, peki sen söyleyebilir misin? Makyaj malzemesi Dallas. Fondöten numarası 905-4. İzleri çarşaf lekesine çıkmış. Ve kızın yüzündekilerle eşleşmiyor. Dahası var. Dicky görüntüyü değiştirdi. Bir de yüz için dolgu malzememiz var. İnsanlar kalıcı yüz şekillendirme gibi ıvır zıvır istemediklerinde işte çenelerine, elmacık kemiklerine filan uyguluyorlar. Tabii kız dolgu malzemesi filan kullanmıyordu. Bir kez daha bravo. Adamda peruk, bir dolu kozmetik ve dolgu malzemesi varmış. Yüzü yok. Tanrım, bu harika bir haber Dicky. Başka haberin var mı? Adamın birkaç tane kasık kılını bulduk. Orijinal, orta kahve. İşimiz bittiğinde onunla ilgili belki birkaç şey daha çıkar. Şarap kadehinde, şişede, kurbanın bedeninde, balkon kapısı ve demirlerinde parmak izleri var. Başka birkaç yerde daha. Onu bulursan anında eşleştirme yapabiliriz. Pekala, elindekileri gönder. O marka isimlerini izle. Sabaha elimde olsunlar. Eve dışarı çıkarken Dicky arkasından ''Hey!'' diye bağırdı. ''En azından teşekkürler diyebilirdin.'' ''Evet, teşekkürler. Lanet olsun.'' Eve, eve gidiş yolu boyunca tüm bildiklerini kafasında evirip çevirdi ve katilin zihin bakımından nasıl bir adam olduğunu canlandırmaya çalıştı. Ne yazık ki canlandırabildi de. Adam zekiydi. Güvenlik kameraları ve Brianna Bankett onu teşhis edemesin diye dış görünüşünü değiştirmeyi düşünecek kadar hem de. Ama kızı dışarı çıkarması ya da evine gitmesi öldürme amacıyla olmamıştı. Eve bundan emindi. Adam kızı baştan çıkarmak için gitmişti. Ama işler kontrolden çıktı diye düşündü. Serptiği gül yapraklarının üzerinde yatan ölü bir kadınla bulmuştu kendini. Afalladı, panikledi ya da öfkelendi ve onu balkondan aşağıya fırlattı. Panik daha mantıklı geliyordu. Daireden çıkarken Eve'in adamın yüzünde gördüğü şey öfke değildi. Parası ya da bir para kaynağı vardı. Rourke'la geçirilen bir yıldan sonra Eve gördüğünde işaretleri anlıyordu. Adamın takım elbisesinin özel ve pahalı kesimini, hatta ayakkabılarının yine çok pahalı parıltısını fark edebilmişti. Ama adam içkileri Brianna'nın ödemesine ses çıkarmamıştı. Kız iki kendi bir tane diye hatırladı. Arkada bırakılacak bir fatura olmayacaktı. Kadının kendi için para ödemesinin egosuna yaptığı katkı da cabası. Sağlam bir teknoloji becerisine ve kimya bilgisine sahipti. Ya da bu beceri ve bilgiye ulaşacak kaynağı vardı. Cinsel bakımdan bir arızası mevcut olmalıydı. Belki yetersiz, hatta normal şartlar altında iktidarsız bile olabilirdi. Evin büyük demir kapılarına yaklaşırken bekar diye düşündü. Geçmişinde de uzun dönemli, sağlıklı ilişkileri olmaması kuvvetle muhtemel. Böyle bir ilişkinin eksikliğini de hissetmiyor. İstediği mutlak kontrol, romantik tuzaklar da kız değil, kendisi içindi. Bir illüzyon diye karar verdi, fantezi. Böylece kendini bir aşık olarak görebiliyor. Şimdi iki alternatif vardı önünde. Ya yaptığı şeyin korkusu ve vicdan azabıyla kendi deliğine çekilecek ya da tekrar avlanmaya başlayacaktı. Eve, deneyimlerine dayanarak avcıların genelde tek seferde durmadığını biliyordu. Ev, alacakaranlığın yumuşattığı tüm estetik ve zarif açılarıyla görüş alanına girdi. Sayılamayacak kadar çok pencereden yansıyan zengin bir ışık vardı. İsimlerini bilmediği ağaçlar, dekoratif çalılar ve çiçeklerle bezenmişti. Tüm bu bitkiler havayı öyle hoş ve öyle yoğun bir kokuyla dolduruyordu ki, neredeyse şehrin ortasında olduğunuzu unutuyordunuz. Zaten bazen bu taş duvarlar ve demir kapılar ardındaki tuhaf ama mükemmel alanın özel bir ülke olduğunu düşünürdü. Kendi de her nasılsa buranın vatandaşı olmuştu. Zamanla evi sevmeyi öğrenmişti. Oysa daha bir sene önce böyle bir şeyin mümkün olabileceğine inanmazdı. Elbette başlarda da beğenmiş ve takdir etmişti. Evin ihtişamı ve güzelliği karşısında, düzinelerce odası ve içindeki eşsiz hazineler karşısında hem etkilenmiş hem de tedirgin olmuştu. Ama onu buraya bağlayan ve burada tutan sevgi olmuştu. Tıpkı evin sahibi olan erkeğe hissettiği sevgi gibi. Bu sevginin onu sımsıkı sarması gibi. Onun içeride olmadığını düşününce bir an dönüp uzaklaşmak istedi. Geceyi polis merkezinde geçirebilirdi. Bu düşünce ona çok kasvetli geldiğinden, yaşamının Rourke olmadan önceki günlerini hatırlayarak evin önünde arabayı durdurdu. Eski taş merdivenlerden çıkarak büyük ön kapıyı açtı ve dışarının alacakaranlığından antrenin görkemli ışıklarına giriş yaptı. Elbette siyah kıyafetleri içinde girişte bekleyen sıska korkuluk Somerset'le burun buruna geldi. Kahya'nın buz gibi yüzü sesiyle oldukça uyumluydu. Teğmen, gecenin yarısında evden haber vermeden çıktınız. Programınızı ve ne zaman döneceğinizi de haber vermediniz. Babacığım, yoksa cezalı mıyım? Eve, onu kızdıracağını bildiğinden ve Rourke'un kahyasını kızdırmak hayatının en büyük keyiflerinden biri olduğundan ceketini çıkardı ve ana merdivenin yeni cilalanmış başlığına doğru attı. Somerset, yıpranmış ceketi iki parmağıyla tutarak kaldırdı. Giriş ve çıkış saatlerinizi bana haber vermeniz basit bir nezaket kuralıdır ama elbette doğal olarak sizin anlayacağınız bir şey değil. Harika, en azından birbirimizi iyi anlıyoruz. Her neyse, zaten dün bütün gece parti yaptım. Yani hazır bizim oğlan dışarıdayken. Rourke'un ne zaman döneceğini bilip bilmediğini sormak istese de bir türlü soramadı. Üst kata çıkarken, gıcık herif kesin biliyordur diye düşündü. Lanet herif her şeyi bilirdi. Rourke'u kendisi de arayabilirdi ama o zaman da aptal durumuna düşmüş olurdu. Onunla konuşalı daha 24 saat olmamıştı. İşleri toparlayıp bir iki gün içinde dönmeyi düşündüğünü söylememiş miydi? Yatak odasına girerken duş almayı ve bir şeyler yemeyi düşündü. Sonra ikisini de istemediğine karar verdi. Doğruca ofisine çıkıp biraz olasılık hesabı yapmanın, dava notlarını okumanın daha iyi olacağına karar verdi. Silah koşumunu çıkardı, omuzlarını kendi etrafında çevirdi. Ancak çözümün çalışmak da olmadığını fark etti. İhtiyacı olan şey biraz düşünmekti. Çatı bahçesine çıkmak çok nadir yaptığı bir şeydi. Yüksekten hiç hoşlanmazdı. Ama şu anda ev, bütün genişliğine rağmen ona bir yere kapatılmış hissi veriyordu. Belki açık hava kafasını toparlamasına yardımcı olurdu. Cam kubbeyi açtığında yıldızların ışıkları, boy boy saksılardan yükselen gür çiçeklerin ve bodur ağaçların üzerine döküldü. İçinde egzotik balıkların mücevherler misali salındığı havuza dökülen mini çeşmeden şırıl şırıl su sesi geliyordu. Üzeri kanatlı peri motifleriyle dolu duvarın önünde biraz gezinerek oyalandı. Eve, kocasıyla birlikte burada birkaç davet verdiklerini hatırlıyordu. Rourke'un pozisyonunda biri için davet vermek ve insanlarla sosyalleşmek bir görevdi. Ama Eve'in anlam veremediği şekilde genç adam bundan keyif de alıyordu. Daha önce buraya tek başına, hatta Rourke'la birlikte geldiğini bile hatırlamıyordu. Birden tüm bu çiçek ve bitkilerle ilgilenenin, balıkları besleyenin, tüm bu masaları, oturakları ve heykelleri tertemiz tutanın kim olduğunu merak etti. Evde Somerset'ten başka çok nadir hizmetli görürdü, insan ya da droid. Gerçi büyük servet ve büyük güç sahibi insanların hayatın en ufak detaylarını bile idare edebilmek adına kolayca sessiz ve neredeyse görünmez orduları idare ettiklerini biliyordu. Rourke, sahip olduğu servet ve güce rağmen arkadaşının cenaze töreninin detaylarıyla şahsen ilgilenmek için Dublin'e gitmişti. Eve ise günlerini tanımadığı insanların ölümlerinin detaylarıyla ilgilenerek geçiriyordu. Kafasını boşalttı, sonra bir yana Bankhead'le doldurmaya başladı. Genç, hayat dolu, romantik, düzenli, etrafını şık bir şekilde sergilenen güzel şeylerle çevrelemişti. Dolabı, hepsi düzenli bir şekilde katlanmış veya asılmış güzel kıyafetlerle doluydu. Ölümcül randevusunda giydiği ayakkabılar da, elbise de yeniydi ve muhtemelen faturaları kayıt defterine özenle işlenmişti. Üstelik manikür ve yüz bakımı da yaptırmış, randevu gününün öğleden sonrasında aldığı güzel küpeleri de takmıştı. Oldukça feminen bir kadın diye düşündü Eve, şiiri seven ve okuyan bir kadın. Yani katil, genç, romantik ve özellikle kadın kurban seçiyordu. Bankhead'in mutfağında biri kırmızı, biri beyaz iki şişe şarap vardı. İkisi de ne marka ne de fiyat bakımından salon masasındakine yaklaşabiliyordu. Katil, şarabı da ilaçlar, gül yaprakları ve mumlarla birlikte siyah deri çantasının içinde mi getirmişti? Biryana'nın çamaşır çekmecesinde prezervatifler vardı ama katil herhangi bir şey kullanmamıştı. Genç kadın böyle önlemler konusunda ısrar edemeyecek kadar kendinden geçmiş olmalıydı. Yani katilin de korunma ya da DNA delili bırakma konusunda endişesi yoktu. Eğer Biryana yaşıyor olsaydı bile adamı tarif ederek teşhis edemeyecekti. Dahası diye düşündü Eve, genç kadın neler olup bittiğini de tam olarak anlayamayacaktı. Halka açık bir yerde içki içmişlerdi. Eve'in o akşam sorguladığı garsona göre de genç kadın yanındaki adamla oldukça rahat görünüyordu. El tutuşmalar, öpücükler, sessiz tebessümler, neşeli gülüşler, uzun ve anlamlı bakışmalar. Garson verdiği ifadede ikisinin sevgili olduğunu söylemişti. Güvenlik kameraları da bu ifadeyi daha da güçlendirecek şekildeydi. Bir yana adamın dairesine girmesine kendi izin vermekle kalmamış, onu içeri çekmişti. Eve, katil akıllıca davranmış diye düşündü. Beklemek ve hamleleri bir yananın yapmasına izin vermek. Yani kayıtlar için. Genç kadın yaşasaydı bile adam bu işten yakayı kurtarabilecekti. Eve adamın daha önce de böyle bir şey yapıp yapmadığını düşündü. Hayır, hayır yapmamıştı. Eve duvar boyunca yürümeye başladı. Daha önce yapmış olsaydı ilaç dozunu düzgün ayarlayabilirdi, değil mi? Bir ilk sefere benziyordu bu olay. Ama Eve konu üzerine bir olasılık taraması da istemişti zaten. Eğer benzer başka bir vaka olsa, bu araştırılacak başka bir yön ve katilin izini sürecek başka yollarda oluşturabilirdi. Eve elektronik ajandasını çıkararak anahtar kelimeleri tuşladı. Bilgisayar sohbet odaları, şiir, nadir, çok pahalı uyuşturucular, peruk, kozmetik malzemeler, pembe güller, Pinot Noir 49, cinsel sapkınlık, elektronik uzmanlık, kimya bilgisi. Eve yazdığı kelimelere baktıktan sonra ajandasını kapatarak cebine soktu. Belki de o duşu şimdi alıp bir şeyler yiyip öyle çalışmaya devam etse daha iyi olurdu. Kapıya doğru döndüğünde Rourke'u karşısında gördü. 6. ayrımın sonu. Sayfa 68. Devamı 7. ayrımda.